Çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri ve izleyenleri, spor ve ahlak başlıklı programımızın bu haftaki bölümüne de hoş geldiniz. Bendeniz sosyolog, eğitimci, danışman Necmettin Kemal ve konuğum Rıfkı Soysal'la birlikte bu hafta spor-gençlik ilişkisini konuşacağız. Gençlere yönelik spor faaliyetleri ve gençlerin gelişimi ne? Sporun etkisi üzerine konuşacağız. Detayları programın akışında sizlere aktarmaya çalışacağız. Rıfkı abi, programa hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olasın. Hemen programa girmek istiyorum. Rıfkı abi, geçen hafta sporun yapanların, Türkiye için konuşuyorum, şiddeti azaltmak yerine artırdığına dair ilginç bir anekdot paylaşmıştık. Bu hafta dar çerçevede gençlerin gelişimi, onların psikolojik, bedensel, fizyolojik gelişimi, manevi gelişimi, ruhsal gelişimi ile spor ilişkisini ve bilişsel, akademik gelişimine etkisi üzerine konuşacağız. İkinci bölümde de spor-beslenme ilişkisini, yani spor yaparken biliyorsunuz sağlıklı vücuda sahip olmamız gerekiyor. Bu bir yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar gibi. Spor yapan mı sağlıklı vücuda kavuşur, yoksa sağlıklı vücudu olan mı spor yapabilir? Dolayısıyla bunun da temelinde sağlıklı bir vücut gerekiyor. Sağlıklı bir vücut için de beslenme çok önemli. Beslenme kavramı nedir? Sporla ilişkisi nedir? İnsanın, bireyin kişisel gelişimine, gençlerin gelişimine, az önce söylediğim bütün boyutlarıyla gelişimin etkisi nedir? Bunları ikinci bölümde konuşacağız. Şöyle girmek istiyorum müsaadenle. Genç kavramını modern dünyada son 30 yılda 12-18'den biraz daha yukarı doğru taşıdı. Sosyologlar, eğitimciler, bu alanda çalışanlar 30 yaşına kadar çıkardılar. Ve Türkiye'de gençlerin spor yapma gerçekliğiyle sporun etkisi arasında da çelişkiler olduğunu görüyoruz. Bu konuda ne diyeceksin? Somut bir örnek vermek gerekirse, özellikle sporun ağır şekilde yapıldığını görüyoruz. Bu ağır spor yapan gençlerde az önce de söylediğim gibi yorgunluk, bezginlik, derslerinden geriye kalma gibi gerçeklikler olduğunu görüyoruz. Baktığımızda insanlık tarihinde büyük düşünürlerin entelektüel çabayla öne çıktığını, yani ağır spor yapanların çok da böyle insanlık tarihinde rol model olmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla değer aktarımı konusunda da sporun çok önemli olduğunu görüyoruz. Bir anketi paylaşarak sözü sana vermek istiyorum. Yeni yapılan bir anket, devletimize de sunulmuş bir anket. Toplumun %94'ünün şu anda ahlaki bir çöküntüye doğru gittiğimizi tespit ettiklerini, talepleri olduğunu görüyoruz. Toplumun %94'ünün ve değer kaybı yaşadığını savunuyor toplum. Değerler kavramı soyut kavramlardır ve insanlar genelde, sosyal bilimciler de bu konularla çok ilgilenmezler. Zor bir alandır. Ve toplumun talebi şu, uzatmayalım. Bu toplumumuzun %24'ü değerlerin ancak eğitimde ahlak ve değerler vurgusunun artırılmasıyla mümkün olabileceğini, ikincisi aile politikalarıyla, birincisinin oranı %24.3, ikincisi %20 aile politikalarıyla olabileceğini, üçüncüsü de ekonomik refahın topluma, tabana yayılmasıyla, yani gelir dağılımında adaletsizliğin çok konuşulduğu, yani zenginlik değil de ülkenin zenginliği de gelir dağılımında adaleti, ekonomik refahın topluma yayılmasıyla baktığımızda değerlerin eğitim, aile ve ekonomiyle çok iç iç olduğunu, aktarımını görüyoruz. Gençlere böyle bir tabloda, toplumumuzun bu noktada olduğu bir noktada biz toplumumuzun da talebini göz önüne alarak bu çelişkiyi, gençlere değer aktarımını, ahlaki gelişimlerini, sporu nasıl sağlayacağız abi? Çok kolay konular değil. Biraz uzattım. 2-2,5 dakikalık bir süreyle giriş yaptım ama sizin bir 2-3 dakika konuşmanızı rica ediyorum abi. Profesyonel şimdi, spor yapmış birisiniz çünkü.
Şimdi sevgili Necmettin, ben bunları reddetmiyorum ama bunların da bu sorunundan kaynaklandığını düşünmüyorum. Çok fakir olup çok ahlaklı insanlar var. Çok zengin olup çok ahlaksız insanlar var. Bu ekonomiyi sıfırlıyor. Demek ki ahlakın fakirlik ve zenginlikle bir alakası yok. Ahlakın aileyle çok alakası var. Bunun altını kırmızı kalemle çiziyorum. Orada %20'lik bir kesimin dediğinin altını çiziyorum. Bir diğeri de eğitim.
24.3 eğitimde.
Ama hangi eğitim?
20 aile, 18'lik grupta ekonomik refah.
En önemlisi burada eğitim. Ama hangi eğitim? Eğitimi kim verecek?
Ve konumuzda gençler ve ahlak. Tabii. Yani ahlakın, değerlerimizin, öyle diyelim, gençlerimize aktarılması, spor yoluyla
kim
aktarılması.
Kim yapacak bunları?
Kim yapacak? Evet.
Kim yapacak? Ana sorun bu. Rol model kim olacak? Ahlak ve spor yan yana geldiğinde tek hedef var. Erdem sahibi, ahlaki değerlere önem veren, yaşamında mutlu, sağlıklı üretebilen gençler yetiştirilirse spor yapılmalı. Yani Osmanlı zamanında da spor vardı.
Değil mi? Tabii.
Ama Osmanlı yıkıldıktan sonra bu ahlaklı sporlar, hedefli sporlar bitti. Yerine ahlaki boyutu olmayan, hedefi şeytanın emrettiği hedef olan, yani para. Para. Kullanan ve kullanan insanlar.
Ya tarihimizde de spor var yani.
Var tabii. Hı. Sevgili Peygamber Efendimiz zamanında en ahlaklı spor neydi? Vatanını korumak, hayatta kalmak, ayakta kalmak için ve dinini çiğnetmemek adına, dini değerlerini ata bin, yüz.
Evet, insan onurunu ve evet, insandaki hakikatin, manevi değerlerin en üstemsizisi olan inancın hem bedenen hem inanç olarak ayakta kalması için Peygamberimiz 3 sporu tavsiye ediyor. Yüzme, bugün, atıcılık ve biniş.
Bugün peki bu sporlara yeteri değer verilmiyor
mu? Batılı psikologlar, bilimsel araştırmalar bunlar. Yüzmenin özellikle insan fizyolojisi ve psikolojisi ne kadar önemli olduğuna yüzlerce makale var.
Ve kompakt vücut spor bunlar. Yani vücudun her zerresi aktif halde.
Evet.
Ama futbol, basketbol sadece ellerle veya ayaklarla oynanan oyunlar. Veya voleybol.
Ve yüksek efor gerektiren. Ha,
inanılmaz bir tempo var. Bak şimdi tempo yüksek olduğu zaman tribünlere kadar yansıyor. Ve oradan ya alkış kabulü var ya red kabulü var. Temposuz bir oyunda. Mesela ne diyor? Hocam diyor Fatih Tekke'ye, geriye pas, yana pas oynatırsan sevmeyiz seni diyor. Neden? Yan pas, geri pas oluyor. Rakibi arkasında boşluk bulamadığın kadar oyuncular da sahada dinleniyor. Çünkü 90 dakika. Dünyada hiçbir takımsal oyun yok ki %70 temposu yüksek olsun. 30'lar var, 20'ler var, 10'lar var, 80'ler var. Ha, para karşılığında aldığın değerler hangisi buna yakınsa sen de daha çok para kazanıyor ve kazandırtıyorsun. Neden? Çünkü artık oynanan spora oynanan oyun var. Para karşılığı. Dolayısıyla nereden nereye geldik?
Ya o ağır sporları yapmanız için de çok yüksek yani düzeyde vücut kas yapmanız gerekiyor. İnsanda çünkü biliyorsunuz.
Ve böyle model bu oluyor. Hmm. Ve bütün tabii bu arada işte demin başlangıç dedim ya, model kim olacak? Model kim olacak?
İçki içen bir oyuncu mu?
İçki içen, alkol alan bir
sigara
oyuncu mu?
Sigara içen, evet.
Ya da hiçbirisini yapmayıp sadece ve sadece top oynayarak surları işgal altında, şeytanın işgal ettiği surları delip de insanlara temaşa, hani bir tiyatro oyuncusu gibi mi? Hani onlara da bir şeyler vererek, yani seyredene de bir şeyler vererek, yani Allah'ın sana verdiği bir yeteneğinden keyif verecek.
O zaman şöyle diyebilir miyiz müsaade ederseniz? Tabii. Bir iki üç tek konuştunuz. Şimdi Yeşilay 3 ay önce bir rapor yayınladı. Türkiye'de spor oyunları üzerinden bağımlılığın, kumar iddia bağımlılığının cirosunun, ekonomik değerinin 80 milyar dolara ulaştığını, teknolojiyle birlikte spor oyunları iddia bağımlılığının en tepeye çıktığını söyledi. Programa girmeden önce de medyada okuduğum haberlere baktım. Yine bir gençle konuşmuştum. Genç lisedeyken e-spor üzerinden bağımlılığa yakalandığını söyledi.
Şu anda
söyledi.
Milyonlar oldu söyleniyor.
E-spor, dikkat edin. Bir yanda fiziksel anlamda
fiziksel olmayanlara diyorlar ki masa başında.
Fiziksel olarak çok yüksek bunun ekonomisinin ve spor yönetimiyle kurgulandığı bir yapıdan milyarlarca doların döndüğü bir sektör. Geçen haftalarda bunu detaylı konuştuk. Ve bunun sporcusunu inşa ediyorsunuz. Ve bunu izleyenler, taraftarların da iddiayla manipüle ediyorsunuz. Ve bağımlı hale getiriyorsunuz. Artı bir de şimdi e-spor üzerinden teknolojiyle gençleri bir noktaya götürüyorsunuz. Şöyle soru soracağım. Baktığımızda modern dünya insanı sokaktan aldı, sokaktan aldı, mahalleden aldı. Çünkü bizde bir mahalle kültürü vardı. Bütün dünyada bu vardı.
İslam'da mahalle kültürü vardı.
Ben Amerika'ya gidiyorum. Gittiğimde baktığımda oralarda klasik anlamda mahalle kültürünün olmadığını, insanların artık cemaat dediğimiz, cem olma, toplanma, yüz ilişkilerden ziyade dolaylı ilişkiler kurduğu cemiyet hayatına geçtiğini görüyoruz. Cemiyet hayatında düz yüze ilişkiler yoktur. Dolayısıyla sporun, gençlerimize yönelik sporun ahlaklı olması için bizim sokakta o insanların, çünkü insan sosyalleşen bir varlık. Sosyalleşince değer aktarabiliyorsunuz. Yani siz çocuğunuza fakirlere yardım et gibi soyut bir kavramı, çocuğunuza çorba vererek yan komşuna git ona çorba götür, kendin götürerek ve bunun niye yaptığını anlatarak değer aktarabilirsiniz. O yaşlı teyzenin, babaannenin, anneannenin oradaki duygusunu çocuğa ifade ederek, gence ifade ederek aktarabilirsiniz. Dolayısıyla spor şu anda mahalleden çıktı. O zaman sporu biz çocuklara nasıl aktaracağız?
Eve geldi spor.
Nasıl aktaracağız abi? Bilgisayara aktaramazsın. Spor üzerinden ahlakı nasıl aktaracağız?
Çünkü önce çocuğu sokağa çıkarmak lazım. Bunun için elindeki dijital dünyayı almak lazım. Ama hani dijital dünyayı terk etmeyen bir çocuk zaten sokağa çıkamaz.
Ama mahalle kavramımız da bitti.
Ha onu da maalesef.
Türkiye'nin nüfusunun %80'i pandemi öncesi, %90'ı kışın kentlerde yaşıyordu 8 ay. Bu TÜİK'in istatistiği. Dünya ortalaması %73. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Yani dünya nüfusunun %73'ü kentlerde yaşıyor ve az önce de anlattığım gibi kentlerde mahalle kavramı bitmiş durumda.
Bitti. Neden? Çünkü elektronik dünya, sanal dünya herkes esir aldı. Yani
hayır, yapılaşmamız da sıkıntılı.
Ama zaten
abi,
bak şimdi
ya
bunlar
10 katlı apartmanda
bunları gerçekleştirdi demek lazım. Yani modern dünyanın kendi bir düşüncesi var. Bu düşünce modern dünya aldı getirdi, insanları kendine kabuğuna çekti. Yani insanları kalp dünyasından çıkardı.
Güzel.
Kalpten çıkın, benim dünyama gelin
çok
dedi.
Güzel.
Çünkü kalpten çıkarsan Allah'ın korumasından da çıkarsın.
Şimdi çok önemli bir yere geldiniz.
Şeytan bunu organize ediyor.
Somut konuşursak aslında modern dünya ontoloji, varlığı anlamlandıran metinleri anlama üzerinden bilgi ve onun ahlakından çıkıp kendi ihtiyacı, kendi çıkarı için bilgiyi paşa koydu. Onun davranışını üretti, varlığı anlamlandırmayı en alta koydu. Diyebilir miyiz?
Aynen öyle. Ve bunu da profesyonellikle ve oyunlarla yaptı.
Güzel.
Ve ahlakı çürümeyi işte burada profesyonel spor üzerinden yaptılar. Ve bunu da rüşveti, hile ile yeni bir kültür oluşturdular. Oyunla, kumarla ve bunu da futbol ve basketbol
oyunları,
üzerinden yaparak takımsa
oyunu.
Çünkü bunlar kitlelere hitap ediyor.
Takım.
Önemli olan kitlelere
zaten
geçirmek.
Zaten dikkat edin, stadyumların spor salonlarının ismi ne? Arena.
Tabii çok enteresan. Final laf kabul gördü. Toplum şu anda Türkiye'de kulüplerimizin eğer sanal dünyalarına girdiği zaman orada Türk halkının 75 milyonunun en az 75 milyonun bunlara üye olduğunu görürsünüz. Yani halk bunu kabul etti. Yani bu operasyonu, bu modern dünya operasyonunu evden, o kamptan, o nefes aldığın yerden seni çıkardı, buraya hapsetti. Orası sana ait değil, sana burası dedi. Hatta daha da öteye gitti, bunu gençlere indirgedi.
Peki Rıfkı abi.
Ve onun için toplum korkunç bir çürümeye gitti.
Peki Rıfkı abi, biz gençlere ne tavsiye edeceğiz? Şimdi somut gidelim. Çünkü programımız
önce rol modelleri bizim değiştirmemiz lazım.
Kısıtlı vaktimiz var. İkinci bölümde beslenmeyi konuşacağız. Bu bölümü bitirirsek biz somut soru sorayım. Biz gençlik, eğitim, ahlak ilişkisini, o değer aktarımını o zaman sporu keserek yapmayacağız. Sporu yapılandıracağız. Ne yapmamız gerekiyor abi Türkiye'de?
Şimdi
somut olarak.
Öncelikle
yani gençlere ne tavsiye edersin? Gençler ne talep etsin?
Çok güzel. Şimdi gençlere en güzel tavsiyem, net tavsiyem, çevreni dar tut. Çevreni dar tut. Zamanını yönetebileceğine inandığın an sende oluşacak denge ve disiplin ve özgüven sende oluşacak ve senin spor hayatına bir defa hazırlanman lazım. Bu seni spor hayatına hazırlar. Bak önemli bir şey söylüyorum. Devreni akıllı bir genç arkadaş çevresine dar tutup zamanını yönetip denge, disiplin, özgüven ve farkındalık ile seni önce kendini bir spor hayatına, fiziki spor hayatına hazırla.
Ya iradenin eğitiminden bahsediyorsun.
Tabii. Bunu yapmazsan sonun facia.
Bir irade oluştur diyorsun. Sonra
çünkü
karar ver diyorsun.
Bireyler de böyle olan gençlere sahip çıkarak ailelerde bunları sorumlulukla ödüllendirmeli ki cevher olsun bunlar. Bunlar cevher. Bu sorumlulukla ödüllendirildiği zaman bunlar baskı altında mücevher olurlar. Eğer sen aklı selim olursan, ebeveyn olarak akıllı olur ve disiplinli olursan, bunun içinde arkadaşın bir tane olsun, o da başarılı olsun. Çünkü arkadaşın başarılı bir arkadaşınsa hayatta her konuda, o zaman onun %50 başarısını sen de satın alırsın. Ve dolayısıyla tembelliğe karşı koyan ve sorun çözmekte ufak yaşta, bunu da özellikle Gençlik Spor Bakanlığı'na sesleniyorum. Bol bol kamplar kurarak bu çocukların geleceğini liderleri yapabilirsiniz. Yokluk içerisinde orada onların bir şeyler yapmalarını fark ettirin onlara. Yokluk içerisinde.
Zıfkı abi, zaten eğitimcilerin geneli, isim vermeye gerek yok. Büyük eğitimciler, çağımızda ve tarihteki büyük eğitimciler. Nurettin Topçu'dan, Payet'e, Jean-Jacques Rousseau'dan, Gazali'den, Goethe'ye, büyük düşünür eğitimciler. Hepsi, bugün de psikologlar, doğada sakin bir şekilde yürüyüş yapmanın, nefes almanın, bunu şimdi yavaş yavaş da girelim istersen beslenme konusuna.
Bir tane bir finalim daha var.
Evet.
Necmettin, çok önemli.
Ağır sporlara değil de.
Eskiden sosyal çevre bizim zamanımızda daha tutarlıydı. Abiler rol modeldi. Mesela ben top oynuyorum, futbolcu olacağım dediğimde benim arkamdan gelen ikisi de aynı şeyi düşündü. Örneğin Hamit Halil gibi. Yani ve çevresel etkenler, sosyal medya, arkadaş gruplarıyla çocuklarımız işgal altında. Bir defa buradan bunları kurtarmamız lazım. Yani anne babalar kesinlikle çocuklarının arkadaşlıklarını takip etmeliler. Kimlerle arkadaş oluyorlar?
O zaman siyasal otorite, kamu otoritesinin yasak koyması gerekmiyor mu belli noktalarda?
Oraya sonra geleceğim. Ama önce ailede bu başlamalı. Önce aile bunu
irade,
kendi içinde çözmeli.
Ailenin iradesi.
Ve buradan da kıskanan değil de rekabet edebilen, başarıya odaklanan ebeveynler bu işle yüklenmeli. Ve kontrolde de dikkatli olmalılar ki kimle arkadaşlık yapıyor Rıfkı. Yani Rıfkı'nın Necmettin'le arkadaşlığına onay verirken, Rıfkı'nın alkol alan, kumar oynayan, çocuğunu uyuşturucu alıştırmak isteyen, yapma, kullanma diyen arkadaşlarını bulup onunla arkadaşlık yaptırmalı. Dolayısıyla da bu çocuklar gelecekte de birer öğretmen olma ihtimalleri yüksek olur. İşte bunların öğretmen olmaları sağlandığında o zaman gençlik kurtulur. Anladın mı? İşin sonu geliyor finalde eğitime. Şimdi öğretmen kim? Herkesin bir mürşidi olmalı. Mürşidi olmayan boşluktadır. Eğer mürşidi olmayan boşluktadır kelimesini kim dolduruyor? İşte e-spor, ağır spor, profesyonel futbol
ve kumar, iddia.
Ve kumar,
yani spor iddia, üzerinden,
alkol, evet. Ne ararsan var. Bunun için anne ve baba asla çocuğa yüksek sesle bile konuşmamalı. Ona gerektiğinden fazla bilgi yüklememeli. Şımartmamalı. Ama merhametli de olmakta azami, yani merhametli olana merhamet gösterilecektir düsturundan hareket etmeli. O zaman o çocuk sevgiyle büyür. Sevgiyle büyüyen çocuk nefret duygusunu siler. Nefrete sildiği an nefretin ona bulaştıracaklarından da uzaklaşır. Önce biz ebeveynler olarak disiplini çok ön planda tutmalıyız. Disiplin başarının %50'sidir.
Yani dolayısıyla
benim çocuğuma güvenim tam. Kelamı çok yanlış bir kelamdır. Senin çocuğuna güvenin tam da çocuğunun arkadaşını tanımıyorsan güvenin ne? Ben anne gidiyorum. Ben anne çıkıyorum. Ben anne geç geleceğim. Ben anne yokum. Ben anne akşam eve gelmeyeceğim. Ben anne okulda arkadaşlarımla kavga etmiyorum. Tertemiz bir çocuğum. Ahlaklıyım. Sınıfta öğretmenime saygım sonsuz diyebilir. Der. Ama ya onu bozan biri varsa orada ne olacak? Bu kim? Bunu da bulmak, Önce öğretmenlerin, okul müdürlerinin ve sonrasında da ailenindir. Asla serbest bırakmayacaksın. Çok kaliteli bir disiplin yaparsan çocuğun da kaliteli bir disiplini başarılı olur. Yapmazsan olmaz.
Dolayısıyla Rıfkı abi, kavramlarla düşünürsek, konuşursak modern dönemin en son bize sunduğu imkan olan yakınsama, yani internet ve onun içindeki sosyal medya çocuklarımızın en yakın arkadaşı olduysa, bizim yeniden bütün kuramları, kavramları yeniden baştan
sıfırlamamız lazım.
Düşünmemiz mi gerekiyor?
%100 katılıyorum. Hmm. Onun için de telefon çok kaliteli ailelerde, İslami ahlak üzere yüksek olan ailelerde, Allah korkusu olan ailelerde, kul hakkı korkusu olan ailelerin çocukları daha edepli olurlar. Nedeni de disiplin altındadırlar. Yani Allah-u Teala insanı yaratırken nefsi koyduğu halde diğer taraftan da peygamberler ve Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Niye?
Tabii.
Niye? Bütün soru burada gizli.
Peygamberimiz Mısır'a zannediyorum Amr bin Elas'ı gönderiyor. Sakın diyor peygamberin arkadaşıyım diye, cennette müjdelendim diye kendine güvenme. Halk diyor senden şikayet ederse diyor o şikayetin gereğini yaparım ve görev haklılarsa seni görevden alırım diyor. Çok ilginç değil mi Rıfkı abi?
Bir, ilginç olduğu kadar neden sevgili peygamberimiz
peygamberliğinde... Rol modellik dediniz ya,
tabii,
rol modellik.
Rol model olarak neden gençlere rol modellik yaptı?
Çok güzel bir yere geldiniz.
Asıl bugün konuşulması gereken dünyadaki ana konu bu. Ailesini kurtarmak isteyenlere söylüyorum
Medine'ye
bunu.
Medine'ye ilk gönderdiği grubun içerisinde 14-15 yaşında Müslüman
neden?
Olan Musab bin Ümeyr var.
Neden?
Biliyorsunuz daha sonra şehit olmuştur Uhud'da
neden?
Musab. Mekke'nin en zengini.
Geleceğin öğretmenleri olsunlar diye.
Evet. Ve dikkat edin Musab da hitabeti, konuşması, bedensel, fiziki yapısı, duruşu, temsil kabiliyetiyle de en üst düzeyde bir genç. 14
çok
yaşında.
Önemli.
Evet. Dolayısıyla temsil yönü olan nesiller, temsil yönü olan güçlü toplumlar, temsil yönü olan aileler, mutlu aileler istiyorsak bizim önce kendi evlatlarımızı, kendimizi yani aile, ebeveyn olarak gençlerimize rol model olmamız gerekiyor. Gençleri de Arda Turan'ı bu arada yine atıfta bulunacağım. Arda Turan 39 yaşına şu anda Shakhtar'ı çalıştırıyor. Dedi ki Türk toplumu ilginç bir toplum dedi. Ben çok hata yaptım dedi. Gerek futbolculuğumda gerekse futbolculuğu bitirdikten sonra. Biliyorsunuz bir sürü sansür. Dedik ama herkes beni eleştirdi ama doğru nedir diye göstermedi dedi.
Ama yasaktı.
Bakın
doğruyu bilen yoktu
ben
ki.
Ben dedi psikolojik destekle dedi ve eğitimcilerin desteğiyle dedi kendimi düzelttim dedi. Evet. Yani rol model olabilmek doğruyu gösterebilmek.
Ama fikir bu.
Gençlere evet. Şunu mu diyorsunuz abi? Arkadaş çevreniz.
Bir tane arkadaşın olsun.
Arkadaş
ama
çevreniz
olsun
sosyal medyayı kesinlikle
arkadaş
doğru kullanmak. Ama bunu kullanırken onların iradesini kendilerine bırakmamak.
Asla.
Anne babalarından. Rol model oldukları insanlara gidip açmalarından, bu rol model insanların da az önce güzel bir şey söylediniz, merhamet odaklı olması. Ya o kadar derin konular ki Rıfkı abi. Şimdi süremiz...
Ama insanlık bitiyor. Zombi
peki,
oluyor insanlık.
Peki,
İnsanlık zombiye
peki,
gidiyor Necmet.
Son 6-7 dakikamız kaldı. Model olarak şimdi Amerikan modeli diye bir model var. Ben Amerikan modelini övmüyorum ama şu anlamda başarılı. Spor kulüplerinin Rıfkı abi Türkiye'de gelmeden önce baktım. Bizde 80 milyon nüfusta 5 milyon aktif spor yapıyor. Almanya'da şu
çok
anda
komik.
8 milyon aktif.
Türkiye'ye göre
aktif sporcu var. Bizde sporun gelişmemesinin, sporun ahlakla birlikte değer üretmemesinin sebebi şu olabilir mi? Bizde okulların süresi çok uzun. Çocuk spor yapmak isteyen çocuk okulda spor yapamıyor. Sokakta da tesis olsa bile büyük şehirlerde, metropol içerisinde spor alanları nasıl söyleyeyim ulaşılabilir olmaktan çıkmış durumda. Dolayısıyla biz mevcut kulüp yapımızda şöyle Rıfkı abi, kulüpler üzerinden yürüyoruz. Bu kulüpler de amatör olduktan sonra girerken suça bulaşmayan, ahlaklı olan çocuklar profesyonel olduktan sonra bir bakıyorsunuz az önce anlattığımız iddianın, kumarın esiyle
neden?
İçine
çünkü
düşüyor.
Çünkü onları yönetenler öyle.
Amerika'daki sistem şu abi. Kulüp yok. okullar var lisede.
Kulüp var, okulun kulüpleri
okulun
var.
Okul kulübü kulüpleri var. Okulun kulübü var.
Ve mahalle kulüpleri değil, evet. Okul kulüpleri var.
Ve bu
var.
Okullar, bu okullar günde 6 saat okul yaparken 6 saatte spor yapıyor.
Buradan devletime unutmam Necmettin.
Profesyonel olarak da basketbolda çok önde biliyorsunuz. 2 tane lig var profesyonel. En üst düzeyde NBA ve altta Division 1. Yani profesyonel lig çok sınırlı. Altta okullarla yürüyor bu. Üniversite ve liselerle yürüyor.
Necmettin biz tam amatör. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çağırın.
Biz bu modeli niye uygulayamıyoruz abi?
Bilmiyorum neden uygulamadığımızı. Belki zamanı gelmedi. Çünkü bizim ülkemiz çok farklı bir ülke. Dolayısıyla da burada o konulara girmek istemiyorum. Ben diyorum ki mahalle sporundan, mahalle kültüründen çıkalım. Mahalle spor kültüründen çıkalım. Eğitim spor kulüplerine, okul kulüplerine döndüğümüz gün kurtuluşumuz orada olacak. Yani her okul kulüp olmalı
zaten
aynı zamanda.
Zaten az önce söyledim, mahalle kalmadı ki. Evet. Büyük şehirlerde mahalle kalmadı ki.
Biz hala ısrarla bugün onun üzerine gidiyoruz. Hayır, her okul, okullar hepsi öğrenci hazinesiyle dolu. Hazine var ya, yüzlerce öğrenci var orada.
Dolayısıyla amatör yapılan sporu da İddia, kumar gibi şeylere meze, yanlış anlamayın.
İşte o eğitim verecek okullar.
Onlara malzeme olmayacağınız için. Evet.
Korumaya alacaksın. Koruma okuldur. Korumayı eğer sen, yani bugün mahallende bulunan 2 tane, 3 tane, 4 tane ilkokul, ortaokul, liseyi kendi çaplarında okul sporları olarak değil, resmi spor okul kulüpleri olarak kurarsan ve onlara liglerde de oynama şansı verirsen hem altyapı sorunun devre dışı kalır. Böyle bir sorun kalmaz. Çünkü orada 7 yaşında başlayan bir çocuk aynı zamanda o okulun altyapısı da olacak. Ve bir hazinenin içerisinde okullar, ama maalesef devletimiz bunları aktif hala getiremedi. Ha, okullarda okul takımları var mı? Var, göstermelik. Çoğu şampiyonlarla bile gitmiyorlar. Eskiden basketbol grubu İTÜ vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi vardı. Ve bugün daha da acı bir şey söyleyeceğim sana. Bugün Türkiye'de profesyonel futbolcuların yüzde kaçı eğitimli?
Tabii.
Sıfıra yakın.
Sıfıra yakın.
Aklım iki tane isim geliyor. Ertuğrul Sağlam, Şenol Güneş.
Amerika'da bu.
Üniversitede var mı?
Amerika'da bu oran %30, %40.
Neden? Hı-hı. Çünkü Amerika'da okullarda spor. Kulüpler tabii. Okullarda, mahallede tabii. Değil. Yani mahallede zengin bir tane, ne idüğü belirsiz bir adama ben takımımı teslim etmem. Öğrencilerimi teslim etmem.
Ve baktığımızda da olimpik sporlarda madalyaları Amerika topluyor
neden?
Hala.
Neden? Hı-hı. Okullar. Temel var. Evet. Yani sen futbolcuyu, sporcuyu buradan alın.
Çin de bu modeli uygulamaya başladı.
Doğru söylüyorsun. Hı-hı. Ve daha ileri gidiyorum. Bütün paralı futbol okullarını kapatacaksın. Çünkü çok parası olmayıp da oraya gidemeyen milyonlarca değer var.
Tabii.
Türkiye'nin ana sorunu bu.
Şu anda basketbol ve futbol okulları paralı, veli oynuyor.
Para okullar onlar. Ona bir şey verdiği yok. Onlar yalandan. Zaten çok yetenekli varsa hemen onu pat. Hemen birisi orada hemen komisyoncu yok menajer ayağına hemen o çocuğu pazarlıyorlar. Daha o çocuk o yaşta pis paranın içine giriyor. Evet. 10 yaşında, 12 yaşında. Çünkü ona öyle kandırıyorlar. Bak biz seni diyorlar okutacağız. Biz sana da para ver. Ama sen de bize diyor burada idman yapacaksın, geleceksin, burada kalacaksın. Ve seni sırtından da ben zamanı gelince büyük para kazanacağım. Sen de kazanacaksın diyor. Ama bilmiyor ki o çocuk orada hangi eğitimi alacak.
Rıfkı abi.
Dolayısıyla bu çok ağır konular. Rıfkı, beslenmeye maalesef zaman kaldı mı bilmiyorum.
Zamanımız doldu.
O zaman haftaya bırakalım.
İstersen şöyle yapalım. 2 bölümlü programımız. 25 dakikayla sınırlamaya çalışıyoruz. Aslında giriş yaptık. Güzel bir giriş yaptık. Yani değer aktarımı ve beslenme konusu. Çocuk gençlere spor üzerinden değer aktarımı nasıl olacak? Çocuklar sporu nasıl anlamlandıracak? Ne olarak bakması lazım? Gençlere tavsiyemiz nedir? Bir de gençler spora bunu bakarken sağlam kafa, sağlam vücutta olur sözü gereğince. Sağlam vücut nedir? Yani biz spora hangi yönleriyle bakmamız gerekiyor? Beslenmeyi, sporumuzu yapacağımız vücudumuzu ayakta tutmak için hangi parametreleri göz önüne almamız gerekiyor? Ve bu vücudumuz bize niçin lazım? Spor yaparken ve hayatı devam ettirirken bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Beslenme nasıl olacak? İstersen bunu başka bir programda konuşalım.
Öyle yapalım.
Çünkü önemli bir konu.
Çok önemli.
Uzun bir konu. Kavramlar.
Beslenme seni narsist de yapar, sporcu da yapar, insan da yapar. Çok şey yapar. Alacağın beslenmeye bağlı.
Hazreti insan da yapar, bilge bir insan da yapar ama seni suç makinesi bir hale de getirebilir. Evet. Bunu istersen gelecek programda konuşalım. veya başka bir konuya geçerken beslenmeden oraya geçelim. Olur
şimdi,
mu Rıfkı
olur
abi?
Da ama bir büyüğümüzün güzel bir lafı var. Onu da söylemek istiyorum. Diyor ki parayı cüzdanına, aklını başına, aşkını gönlüne sakın ola ki karıştırma. Hepsi lazım. Ancak karışırsa facia.
Tabii. Şu programı şöyle bitirelim mi abi? Küçük bir oyun oynayalım seninle. Madem spor dedik, burada bir oyun oynayalım. Bir spor yapalım. Şimdi sana ben iki tane kavram söyleyeceğim. Kavramların değer aktarmada, düşünmede ne kadar önemli olduğunu. Rıfkı abi biz kavramlarla düşünen varlıklarız.
Evet.
Ve hayatı anlamlandırırken kavramlarla anlamlandırıyoruz. Spora yüklediğin anlamda da kavram çok önemli. Bunu gelecek program devam edeceğiz ama bir oyunla bitirelim. Şimdi sana iki tane kelime söyleyeceğim. Bu iki kelime birincisinde aklına gelen hemen ama beş kelimeyi söyleyeceksin. İkinci kelimede de beş kelimeyi söyleyeceksin. Hazır mısın?
Hazırım.
İki kelime söyleyeceğim. Aklına gelen beş kelimeyi sana ne çağrışım yapıyor? Tık tık tık söyleyeceksin. Hastane. Hemen beş tane kelime istiyorum.
Şifa.
Evet. Beş diğerlerini söyle.
Şifa. Hastanenin üzerine mi beş tane
Hayır,
söyleyeceğim?
Şimdi hastane deyince aklına gene ilk beş kelime abi. Hastane.
Şifa, doktor, evet. Hemşire,
evet.
Hap,
evet.
Ve tedavi.
Tedavi. Sen bayağı farklı bir profil çıktın. Ben bunu çok yüze yakın insanda yaptım. Şifane deyince aklına ne geliyor abi?
Sağlık.
Başka?
Sağlık, huzur.
Evet.
Mutluluk.
Mutluluk. Evet.
İtaat, evet. İbadet.
İtaat, ibadet. Bir saniye. Rıfkı abi ben şunu söyleyeyim. Mesela bizim geleneğimizde dediniz ya siz, bizim kültürümüzde, geleneğimizde hastane kavramı yoktu. Şifa üzerinden hastaların tedavi gördüğü şifane vardı. Yani olumsuz bir durumu olumlu bir kavramla çözme odaklı kurumlar inşa etmiş ve bunun ismini şifane koymuşuz. Modern dönem ise hospital diyor, yani hastane diyor. Yani zaten olumsuz bir durumdasın. Olumsuz durumu olumsuz bir kavramla mı anlatıyor acaba diye ben bunu çok merak ettim. Hastane diye sorduğum sorulara genelde 50 kişiye sordum. 50 ile 100 arası tam sayıyı bilmiyorum. Hastane kavramına olumsuz kavramlar çıkarken şifaneye hep olumlu kavramlar çıktı. Sen de hastaneye şunu demişsin, çok ilginç, şifa demişsin, doktor demişsin, hemşire demişsin, hap demişsin, tedavi demişsin. Kişilik yapında, mizacında hayata olumlu bakma var. Bir tabii. De o var, o çıkıyor.
Tabii.
Yani kişilik analizi de yapıyoruz. Şifaneye de sağlık demişsin, mutluluk demişsin, itaat demişsin, ibadet demişsin, huzur demişsin. Görüyor musun şifane kavramına verdiğin kavramlarla diğer kavramlar arasındaki farkı? Daha olumlu, daha pozitif kavramlarla ifade ediyorsun kendini. Sen hastaneye de olumsuz kavram yüklemedin. Çok ilginç. Seni tebrik ediyorum. Gençlere de şöyle diyoruz. Olumlu düşünün, olumlu yaşayın, olumlu beslenin, olumlu insanlar olun, mutlu, huzurlu insanlar olun.
Ve dahi hayattan zevk alın.
Hayattan zevk
Hayat
alın.
Hayat çok güzel.
Dolayısıyla mutluluk,
ama zevk alırsan,
mutluluk öğrenilebilen bir şey o zaman değil
tabii,
mi?
Tabii.
Mutlu olan insan huzurlu olur, huzurlu olan insan da insanlara faydalı olur diyebilir miyiz abi?
Tabii.
Ve Peygamberimizin sözüyle bitirelim. İnsanların en hayırlısı, gençlerin en hayırlısı, İnsanlara faydalı olandır.
Tabii. Yalnız bunu da ben şöyle bitireyim. Seni çok tebrik ediyorum. Cömertlik ve alçak gönüllükle kalbimizi teslimiyetin sükunetine bırakırsak yaradana ulaşırız. Yaradana ulaşırsan da huzursuz olmazsın. Çok, güzel insan olursun.
Çok güzel. Ben de o zaman konu 3 dakika açtık 4 dakika ama bitiriyorum. Yönetmenimden de müsaade alarak bir Amerikalı eğitimci Afrika'ya gidiyor. Bunu kendisinden dinledim. İnsanlar bana hediye vermek istiyor diyor. Kendi kullandığı, yeni aldığı şapkasını, efendime söyleyeyim giysisini.
Hristiyan.
Evet, niye veriyorsunuz diyor. Biz mutlu oluyoruz diyor. Bunu sana vermekle mutlu oluyoruz ve seninle bir bağ kurmak istiyoruz diyorlar. Sonra o kişileri sufi olduğunu gördüm diyor. Ve Abdülkadir Geylani'yi tanıdım orada diyor. Ve Abdülkadir Geylani sözüyle bitiriyor sözünü. Diyor ki Abdülkadir Geylani, ben insanların ve Allah'ın sevgisini diyor ne ilimle, elde ettiğim ilimle, ne gündüzleri tuttuğum oruçlar ne de geceleri ibadetimle kazandım.
Bu kelimeler de onun.
İki şeyle kazandım.
Bu kelimeler de onun az önce söylediği.
Müthiş, bunu bilmiyordum. İki şeyle kazandım diyor. Bir, cömertlik. 2 alçakgönüllük diyor.
Bu onun kelimesi. Çok hoşuma gitti, aldım ve burada da söyledim.
O eğitimci psikoloğun sözü.
Aynen öyle.
Bilmiyordum. İnanın değerli dinleyiciler, biz Rıfkı abiyle bunu hiç konuşmadık. Çok ilginç.
Denk geldi.
Denk geldi.
Allah getirdi.
Bu da Allah'ın lütfu.
Konuşturan da Allah, konuşturmayan da Allah.
Evet.
Herkes bunu
dolayısıyla
böyle
bilsin. Spor bizi bu zaviyeye, buraya mı getirecek? Yoksa spor bizi vur, kır, parçala, bu maçı kazana mı götürecek?
O Roma ahlakıdır. Vur, kır, parçala, bay, şike.
Evet, bu
Roma
maçı,
ahlakıdır.
Bu.
Spor, vücut ve hani en baştan dedim ya.
Şöyle diyelim, bu konuştuğumuz, son cümleyle ifade ettiğimiz, sözü de uzatmayalım. Son cümleyle ifade ettiğimiz hakikat ise neyin gerçekliğidir,
erdem,
ahlakıdır?
Erdem sahibi, ahlaki değerlere önem veren, yaşamında mutlu, sağlıklı ve dahi üretebilen insanların spor yapma nedeni olmalı.
Evet, olmalı.
Ben de öyle diyorum.
Dolayısıyla değerlerimi aktarabileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz, yarışabileceğimiz ama bunu yaparken de rakibimizi insan olduğunu, kendiniz kadar değerli olduğu bilinciyle spor yapabilecek nesiller yetiştirmek ümidiyle ve gençlerimizi bu bilinçle yetiştirebileceğimiz okullar, spor salonları, aileler, bireyler ve dahi toplum inşa etmek ümidiyle bu programı kapatıyorum müsaadenle Rıfkı abi.
Kapatalım.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri ve sevgili seyirciler, biraz uzattık programımızı, affınıza sığınıyoruz. Bir başka programda, başka bir konuda buluşmak ümidiyle esen kalın. İyi haftalar efendim.